Ayrım 28.
Gündüz sopa atmazlar ki, her şeyin zamanı var. Sopa gece işi, el ayak çekilecek. Senin haberin olmamıştır belki, ben biliyorum. Bizden ayrı getirmişler de yukarıya kapatmışlardır. İbrahim biraz düşündü, yukarıda mı? Subay kısmına getirdiler de bizim haberimiz mi olmadı? Çan kırılı mı dedin? Evet. İçinden mi köyünden mi? İçinden. Hükümet konağının yanında bir büyük han varmış. Babası işte onun sahibiymiş. Bir zamanlar da müftülük etmiş. Vay canına, orasına taş han derler kışla gibi. Babası da müftü ha. Öyleyse bu Niyazi Efendi adam gibi bir adam. Babası müftü. Zengindir öyleyse. Çankırı müftüsü dedin mi bitti. Dur gidip bakayım. Allah Allah. Gayrı Çankırı milletini de mi yakalamaya başladılar? Rezillik bunların işleri. İbrahim acele çıktı. Kamil Bey kurnazlığına sevinerek ellerini ovuşturdu. Yendiği adam basit bir köylü olduğu halde kafa kafaya çarpışıp kazanmış olmanın kibirini duyuyordu. Biraz önce canı hiçbir şey istemezken şimdi iştahı açılmıştı. Gardiyan askerin getirdiği öteberiye adeta saldırdı. Karnını tıka basa doyurduktan sonra yatağa sırt üstü uzandı. Halinden memnun, avare insanların keyfiyle bir zaman isli tavanın tahtalarındaki budakları saydı. Bunlar ufaklı büyüklüydüler. Yıldızlar kadar çok. Sayısını ancak Hak Teala bilir. Başından geçenleri şaşarak düşünüyordu. Ömründe hiçbir zaman serüven aramamıştı. Birçok dostları heyecan duymak ya da ün almak için Afrika'ya büyük avlar yapmaya gitmişler. Küçük teknelerle okyanusları aşmaya kalkmışlardı. Kamil Bey dünyayı dolaştığı halde ocak başında konuşmadan oturan tembel bir İngiliz soylusu gibi yaşamaktan hep hoşlanmıştı. İradesinden dışarı bir iş yaptığını, başkalarının etkisi altında kalarak alışkanlıklarından vazgeçtiğini pek hatırlayamıyordu. Ahmet'e rastladığı gün Nedime Hanım için yardım istemiş olmasalardı da kendisini bir büyük binanın dayalı döşeli bir salonuna götürüp orada Mustafa Kemal Paşa ile tanıştırsalardı, paşa yardımını rica etseydi benim işim değil efendim diyeceğine emindi. Eskisi kadar zengin olsaydı belki büyük bir para bağışlardı ama bunu da vatan sevgisiyle değil soyluluğu zorladığından yapardı. Zengin bir adam olsaydı. Düşüncenin burasında rahatsız rahatsız esnedi. Aynı insanın fakir ya da zengin olması ahlakını, düşüncelerini bu kadar değiştirir mi? Zengin olsaydı arkadaşlar kendisinden böyle bir yardım mı hiç isteyemezlerdi belki. Haydi istediler diyelim, bunun boş zamanlarında düşünmüştü. Bir büyük basım evi kuracak, muharrirler falan tutacaktı. Sermaye sahibi, patron olarak işi uzaktan idare ettiği için ayrıca Nedime Hanım'ın da çalışmasına lüzum kalmayacağından ikisi de hatta Ahmet'i bile saymalı, üçü de bugün her türlü tehlikenin dışında bulunacaklardı. Parasıyla vatanseferlik yaptığı için gönlü rahat olacağından karısının eniştesi müteahhit İbrahim Bey'in salonunda yabancı subaylarla ahbaplığı ilerletmesinde bir sakınca da görmezdi. Günlerden bir gün sahibi olduğu gazetenin başyazarının tutuklandığını haber alsa önce yayın işlerine böyle gizli meseleler karıştırıldığından öfkelenmiş görünür, sonra belki de enişte beyle beraber adamcağızı kurtarmak için işgal kumandanlığına başvurur, ailesine para yardımı yapardı. Bir gün Nedime Hanım'ın sevmediğini söylediği aşırı güven işte bu zenginlik hali olmalıydı. İş bölümünde bu kadar büyük ölçüsüzlük bulunmasaydı, taraflar birbirlerini anlamakta, asırlardan beri bu kadar zorluk çekmezler, hatta giderek büsbütün yabancı sınıflar haline gelmezlerdi. Fakir bir adam daha iyi vatansever oluyor. Fakir bir adam değil, bir fukara Kamil Bey. İçini yokladı, fakirlikten yılmıyordu. Henüz sıkıntıları yeni başladı da ondan galiba. Cebinde 7 lira kalmıştı. Bu gidişle 7 gün sonra ekmek, peynir, cigara alamaz olacaktı. Evde kaç para bulunduğunu bilemiyordu. Nermin'le Ayşe aç kalırlarsa gizli bir iş yapıyormuş gibi cigara yaktı. Nermin beni seviyorsa her şeye katlanır. Nedime Hanım nasıl dayanıyor? Aç kalmak ihtimalini unutarak karısının bu fedakarlığı yapacak kadar kendisini sevip sevmediğini araştırdı. evlendiklerinden beri ikisi de hiçbir önemli konuda karşılıklı fedakarlık fırsatı bulamamışlardı. Bolluk içinde telaşsız bir ömür böyle denemeleri gerekli kılmıyordu. Bu sebeple sevgileri kitaplarda yazıldığı gibi çetrefil tehlikelerle hiç karşılaşmamış, ikisini de uğrunda tekrar tekrar boğuşmak zorunda bırakmamıştı. Kamil Bey yalnız kendini düşündüğünün zerre kadar farkına varmadan ferahladı. İyi ki Ayşe dünyaya gelmiş. Ayşe olmasaydı Nermin yapayalnız bu ızdırabı taşıyamazdı. Nermin kendisini tam istediği gibi seviyordu. Palavrasız, sakin, rahat. İşte şimdi kıskanç bir erkek olarak bunun faydasını görecekti. Ayak sesleri duyulunca Kamil Bey cigarasını ağzına götürmekten vazgeçerek kapıya baktı. Gardiyan asker İbrahim bir müjde getirmişe benziyordu. Kırmızı yüzü kocaman bir gülümsemeyle daha da ablaklaşmıştı. Bizi telaşeye düşürdün efendi ha. Her yanı dolaştım. Çok şükür burada Çankırılı mahpus yok. Belki Çankırılı olduğunu söylememiştir. Hayır, senden başka kimseyi getirmemişler. Sakın sabahleyin bırakmasınlar. Hayır, siz 3 kişi gelmişsiniz. Biraz sustu, bir şeye karar vermek üzere olduğu anlaşılıyordu. Nihayet kapıyı örttü, yaklaştı. Kısık bir sesle fısıldadı. Hani Ahmet dediğin herif vardı ya. Selam saldın. Evet. Keşke selamını ulaştırsaydık beyim. İçime dert oldu. Dün gece fukara kendini asmış. Ne diyorsun? Asmış güzelce. Nasıl asmış? Yatağın örtüsünü ince ince kesmiş. Kız saçı gibi örmüş. Ben uyuz olmuşum. İlaç yapacağım diyerek dün akşam zeytinyağı aldırmışmış. İpin yağın içine bırakmış. Sonra pencerenin demirine bağlamış. İbrahim pencereye giderek eliyle işaret etti şuraya. Orası alçak, ayakları yere değer. Yoksa biçareyi öldürdüler mi? Kim öldürecek pisi? Kendini asmış. Ayaklarını büküvermiş. Öylece kıvrılmış. Abdülvahap çavuş keyiflendi ki mundar gitti namussuz oh diyerekten. Kendini öldürenin yatacak yeri olmazmış öyle ya. Çünkü namazı kılınmazmış. Kamil Bey omuzları üzerinden başını alıp götürmüşler gibi bir zaman hiçbir şey düşünemedi. Kendi sesini pek uzaktan işitiyordu. Gazete hani, kağıt kalem getirdin mi? Nöbetçi subayı kalkmayınca hiç olmaz. Ahmet için uyandırmadılar mı? Neden uyandıracaklar? Dün gece sarhoş geldi. Emirlerini dövdü biraz. Sarhoşluğu kötülüğü gayet. Çünkü karnını bozmakta içtiği zıkkım. Çay kahve bir şey ister misin? Hayır teşekkür ederim. Bu sefer bir başka çeşit yalnızlık başlamıştı. Beynindeki şaşkın uğultu biraz dağılınca kendisini karyolaya uzanmış, dehşetli yorgun, daha korkuncu, dehşetli, kabahatli buldu. Ahmet gitti. Bu haberi dışarıda almış olsaydı kim bilir ne kadar üzülürdü. Oysa şimdiki duygularıyla acımanın hiçbir ilişiği yoktu. Bu ölüm acısının bir ucu sevilen, sayılan birisine bağlı değildi. Yavaş yavaş insanların acayip kaderlerini düşündü. Bazen birkaç hafta, birkaç gün fazla yaşamak işleri nasıl da alt üst ediyor. Ahmet geçen hafta kalp durmasından ölmüş olsaydı vatansever bir arkadaş gibi gömülecekti. Şimdi hiç değil kendisi için sorgu yargıcının odasında gördüğü o insan sefaleti, ölünceye kadar o iğrenç haliyle yaşayacak. Ahmet kendini asmamış olsaydı aynı dünyada onunla beraber yaşamaya zor katlanacağını anlıyordu. Zaten Ahmet'in artık eski Ahmet olmasına da imkan kalmamıştı ki. İyi ama Niyazi neden kendini asmaz? Niyazi'nin tutuklanmadığına emin olduktan sonra ihanetinden şüphesi kalmamıştı. Ada yalanını yargıca kendisi söylemedi. Bunu Ahmet de bilmiyor. Nedime Hanım'ın hiçbir haberi yok. Ada yalanından. Şu halde söz gelişi uydurulmuş bir yalan, ne korkunç gerçeği meydana koymuş oluyor. Kamil Bey sorunları her hatırlayışta şaşkınlıktan şaşkınlığa düştüğü bir zihin sükunu içinde düşünüp eski olaylardan yeni hükümler çıkarmaya başladı. Niyazi Efendi, Ahmet'in emri var, yarın belgeler mutlaka teslim edilmeli diye diretmişti. Hele Ahmet'in halini gördükten sonra bu emir sözü ne kadar kıyıcı bir olay. Ahmet iyidir. Arkadaşlar kendisiyle ilgilenmekteler. Arkadaşlardan maksat herhalde Abdülvahap Çavuş dedikleri rezil işkenceci. Sahi söylemiş, Niyazi'ye Abdülvahap'tan iyi arkadaş mı olur? Ararat vapurunu kurtarmak işinde de bir yalan uydurulmuştu. Kumpanya direktörünün Nedime Hanım tarafından yola getirilmesi. Ahmet bu yalanı kadının şerefini artırmak için söyledi. Meğer zavallıya dünyanın en büyük fenalığını yapıyormuşuz. Niyazi Efendi'nin İmam Zaferi'nden sonraki bitkinliği, Ararat vapurunun yola çıkması karşısında neden sinirliydi? Bu hergele. Kamil Bey bir yere tutunmak istiyormuş gibi kolunu havada sallayarak vay canına diye haykırıp doğruldu. Rozalti'yi Ahmet'le tanıştıran Niyazi Efendi herhalde 50 bin lirayı da onunla bölüşecekti. İlk pazarlıktaki 1000 lira gibi. Demek 10 bin lira isteyen direktörü 11 bin lira diyen Türk Niyazi Efendi'ymiş. Navlunun yarısı peşin ödendiğine göre 500 liranın 250 lirasını çoktan cebine attı. Cebine girmiş saydığı 20 bin liranın kaybolduğunu anlayınca kudurdu. Bunu Nedime Hanım'dan bildiği için. Vay namussuz, vay hergele. Kamil Bey ömründe ilk defa ana avrat sövmek isteği duyuyor, yeterince küfür bilmediği için bunalıyordu. Yüreğinde dalga dalga kabaran kini bu çaresizlik içinde ancak küfretmek biraz indirebilirdi. Hergele, ah namussuz, namussuz solucan, bok. Aklına başka kelime gelmediğinden ağzının köpürdüğünü zannederek dudaklarını yokladı. Eli kabuk gibi bir kuruluğa rastlamıştı. Zorla yutkundu. Niyazi ağabey nerede kaldı? Niyazi ağabey hastalandıysa, Niyazi ağabeyimi size tanıştırayım. Niyazi ağabey bana her zaman dayanma gücü vermiştir. Benim Niyazi ağabeyim. Nedime Hanım'ın bunları söylerken gözlerine dolan derin saygıyı, sevgi ışığını hatırladı. Bir de bana izlendiğimi haber veriyor. Bir de navlun bedelinin 11 bin liradan 50 bin liraya neden çıkarıldığını açıklıyor. Zafer kazanılmış imiş de artık umut belirdiği için parayı esirgemezlermiş. Kibriti şiddetle çarparak bir cigara yaktı. Umudu da satıyorlar namussuzlar, umutsuzluğu da. Bunları asmak yetmez. Bunları ne yapmalı bilmem ki. Boğuşma kendi yasalarıyla kendi keskin yargılarını ne kadar kolaylıkla kabul ettiriyordu. Sahici kin öldürmekle bile hafifletilemeyen hem yaratıcı hem bitirici müthiş bir duyguydu. Kamil Bey bunu böyle %100 anlayıp böyle kudretle duyabildiği için sevindi. Ganko kardeşler Marie Antoinette isimli bir kitap yazmışlar. O kitapta Fransızların Avusturyalı karı diye nefret ettikleri sevinçle giyotine gönderdikleri bedbaht kraliçe, kederli anne o kadar güzel savunulmuştu ki okuduktan sonra Kamil Bey başı kesilen kadına acımış, Fransız milletini ayıplamıştı. Şimdi Gankor efendilerinin fena halde hata ettiklerini anlıyordu. Bütün bir millet hele olayların içindeyken hiç toptan yanılır mı? Ahmet'in asılmış hali gözünün önüne geldi. Bacaklarını bükerek kendisini kaldırıp ölüme teslim etmiş. Sırtında Niyazi'nin ihanet hançeri. Yüzünde Abdülvahap Çavuş'un yumruk izleri. Kalbinde Nedime Hanım'la arkadaşlarına karşı işlenmiş günahlar. Oysa biraz kamburca sırtı, sivri omuzları, oynak göz bebekleriyle Niyazi ağabey denilen pislik insanların arasında dolaşıp duruyor. Av arayan herhangi bir yırtıcı hayvan gibi değil, sadece leş arayan bir topal sırtlan gibi. Öğleye kadar talim eden bir asker gibi ölçülü adımlarla duvardan duvara gidip gelerek karma karışık kinli şeyler düşündü. Fakat Niyazi'nin bir hain olduğunu, Nedime Hanım'a yahut İhsan'a haber vermek için bir çare bulması lazım geldiğini akıl edemedi. Öğleden sonra yorgun düşmüş, uyumak için uzanmıştı. Ateşsiz odada üşüyordu. Hiçbir hareket yapamadan aynı şeyleri aralıksız düşünmek boş ovalarda ağır giden bir tren yolculuğuna benziyordu. Sersemlemişti. Soyunup soyunmamayı tasarlarken kapıya sert adımlar yaklaştı. Sarı benizli, çatık kaşlı bir subay içeri girdi. Arkasında üstüne karşı hiç de saygılı görünmeyen kalın dudaklı Habeş'i andıran bir başçavuş vardı. Kamil Bey bu kalın dudakları görür görmez herifin işkencesiyle ünlü Abdülvahap Çavuş olduğunu kestirdi. Subay yarım ağızda merhaba dedikten sonra pek iyi tanıması gereken odayı yeni görüyormuşçasına dikkatle gözden geçirdi. Neden sonra hiç beğenmemiş gibi yüzünü buruşturdu. Size ateş vermediler mi? Çavuşa döndü. Buraya mangal. Gazete istemişsiniz. Hep bu gazeteleri okumak yüzünden başınız belaya giriyor. Ben ömrümde gazete okumam. Burada başka türlü vakit geçmez diyerek. Pekala, size gazete alsınlar. Ama Peyam Sabah gazetesi. Ötekiler yasak. Gönülsüz sırıttı. Biraz da Ali Kemal Bey'i okuyun. Olsun, teşekkür ederim. Başka bir diyeceğiniz var mı? Bir şeyden şikayetiniz falan? Eve haber yollasam, çamaşır getirseler. Düşüneyim. Bir de efendim, tıraş olmak istiyorum. Ben her sabah tıraş olmaya alışığım. Her sabah biraz çetin. Birisi söylemişti. İnsan her sabah tıraş olursa sakalları sertleşirmiş. Bizimkiler zaten domuz kılı gibidir. Değme bıçak kesmez. Size berber getirsinler. Tekrar çavuşa döndü. Berber gönderilsin hemen şimdi. Berber sakallı bir askerdi. Parmakları Kamil Bey'e ıslak demir kadar soğuk geldi. Kullandığı havlular kirden kapkara olmuş, ustaralar bilene bilene kalın birer çivi haline gelmişti. Sabun tası sık sık yere düşmekten yamru yumru, paslı iğrenç bir şeydi. Gardiyan asker İbrahim sıcak su getirdi. Berber mahpusun sakalını sabunlarken içini çekerek yakınır gibi konuşmaya başladı. Başa gelen çekilir. Erkek kısmının başına iş gelir. Bizde olmuş işin kötüsü olmaz derler. Olmasa iyiydi ama olmuş bir kere. Dert veren koca tanrı dermanını da er geç verir. Derdi dağlar taşıyamazmış. Biz insan milleti arsız olduğumuzdan vızır vızır taşımışız. Koca tanrı en kötü kulundan bir vakit geçmez. Bunlar hep bizi denemek için. Ey kulum buyurmuş. Sen azarsan ben seni namert eline bırakıp terbiye ederim. İttihatçıların eline geçmedik mi? Ey kulum buyurmuş. Gene terbiye olmazsan ben seni açlıkla terbiye ederim. Seferberlikteki açlık işte bu açlık. Lakin biz gene bana mısın demedik. Ey kulum yola gelmezsen seni bu sefer gavur ayağı altında koyarım. İşte düşman ayağı altındayız. Moskov'u Yeşilköy'den çeviren koca tanrı İngiliz'i dünyanın bir ucundan tutup getirdi. Şimdi gene terbiye olmadık mı? Yazık. Geriye bir ırz, namus meselesi kaldı. Ustura acıtmıyor ya. Hayır. Yeni biledim. Bu bıçağı ayak takımına kullanmam. Senin gibi beylere saklarım. Ne dedik? Koca tanrı buyurmuş ki sana verdiğim bu belalarla akıllanmazsan bu sefer seni ırzla, namusla terbiye ederim. Dünya yüzündeki bütün din kardeşlerimizi koca tanrı namus yönünden terbiye etmesin. Lakin gidişatlarımız fena beyim, gidişat kötü. Alametler meydanda. İstanbul'da bizim böyle yaşadığımıza bakma. Adı üstünde burası İstanbul. Buraya gündüz akşama kadar lanet yağar. Gece sabaha kadar nur yağar. Sen o mezarlıklardaki koca kavukluları bilir misin? Biz işte onların yüzü suyu saygısına ekmek bulmaktayız. Bir de padişahımızın duası gücüyle. Anadolu tek mil gavur olmuş. Orada ırz terbiyesi başlamış çoktan. Ben gözümle görmedim. Gelenlerden işittim. Tek mil bolşevik olmuşlar. Irz, namus, arama. Ankara'da evlerin kapıları açık durmaktaymış. Kapamak yasak. Kim önce davranıp içeri girerse karılar onun malı. Tövbe tövbe. Burada da çarşaflar bir çeşit oldu ya. Varı yoğu bence eşit. Ramazan'da vaaz dinlemeye gitmiştim. Beyazıt Camii'nde bir Laz hoca vardı. Hoca değil, deryayı umman. Yani senin anlayacağın uçsuz bucaksız deniz. Kitapları yutmuş sindirmiş. Gökten, yerden, haber onda. Ağzından cevahir saçmakta düpedüz. O söyledi. Kadınlarda suç yok dedi. Yarın mahşerde onların babaları, anaları, ağabeyleri, kocaları yanacaklar. Eskiden bir edep varmış. Erkeğin bulunduğu yerde karı kısmı sesini duyuramazmış. Zira sesi de namahremdir. birinci namahrem sestir. Yüz surat sonra gelir. Şimdi tramvaylarda, vapurda avrat sesinden erkekler fırsat bulup iki laf edemez oldu ağız tadıyla. Ustura iyi mi? İyi. Eksikliğine, güdüklüğüne bakma. Halis İngiliz'dir. Neme lazım? Gavur falan ama İngiliz malın iyisini yapar. Parayı İngiliz malına yatırmalı değil mi? Çeliği ünlüdür. Çeliği, kumaşı. Evet, herifler bizim gibi uyumamışlar. Basa çalışmışlar. Biz birbirimizi yerken onlar ilerlemişler. Bu da koca Tanrı'nın hikmeti. Bizim tabur imamına sordum. Dünyayı Allah kefere tayfasına verdi. Bu yalan dünyayı dedi. Fenden yana onlar yaşayacak. İmandan yana biz. Yamandır topal imam. Las hoca kadar değilse de ağzı laf yapar. Yukarıdaki rezilin biri kendini asmış. Hocaya haber verin şunu yıkasın demişler. Kendini öldüren imansız gider. Yıkanması yoktur diyerek diretmiş. Herifi gavur leşi gibi yıkamadan gömdüler. Gardiyan İbrahim lafa karıştı. Bir de nursuz. Suratında iman nuru kalmamış. Eşek suratına benzemiş suratı. Dili dışarı sarkmış da kırmızı para kesesi gibi şişmiş. Kamil Bey, Ahmet'in dili için kullanılan bu kırmızı para kesesi benzetmesini ömrünün sonuna kadar hiç unutmadı. Tıraştan yarım saat sonra Kamil Bey'i iki süngülü askerin önünde yukarı çıkardılar. Merdiven ayağının yanındaki kapının arkasında ut çalınıyor. Bu rüzgarı bir mebedin inkılabı var şarkısı söyleniyordu. Kamil Bey demin subayla beraber gördüğü sopacı Abdülvahap çavuşu hatırladı. Arap çavuş kendisine bir kasabın kesmek için alacağı koyuna bakar gibi bakmıştı. Mahpusluk, işkence, kendini öldürme, çeşitli vatan ihaneti, arada zımbır zımbır ut çalarak şarkı söylemek. Kime anlatsan inanmaz. Biz neden böyle olmuşuz? Heyecanı yatışmıştı ama gene de o zavallı sorgu yargıcıyla karşılaşacağına üzülüyor, hele pembe yanaklı yazıcıyı hatırladıkça ruhu yoruluyordu. Gözlerinin her karşılaşmasında bu ahmak oğlanın mahpus olmak keyfini pırıl pırıl görmüştü. Kamil Bey eskiden beri başkasının sefaletine bakarak haline şükredenlerden iğrenirdi. Gireceği odanın kapısı yanında dururken süngülülerden birisi haber vermeye gitmiş olmalı, Ahmet'i düşündü. Acaba yakalandığının ilk günleri böyle mi geçmişti? Ona karşı da böyle mi davrandılar? Ahmet de birçok olayları kendisi gibi mi ölçüp biçti, kurtuluş yolları aradı. Boğazı kurudu, yüreğinde büyük bir öfke kabarıyordu. Nasıl olmuştu da Ahmet'e şimdiye kadar acımamıştı? Bu düpedüz alçaklık değildi de neydi? Hadi, eşiği geçmeden bir an durakladı. Sonra kavgaya tamamıyla hazır içeri girdi. Masada oturan subay, dünkü değil, gülümseyerek ayağa kalkmış, elini uzatmıştı. Buyurun beyefendi.